Bilim hayattır. Efendim, hepinize merhaba. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatın içinde yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programında sizlerle birlikteyiz. Program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kala ile birlikte bizler, Aylin Turgut Ecevit, teknik yönetimde Koray Kırkar ve mikrofon başında ben Tugay Keşt, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Bugün programımızda birbirinden kıymetli konuklarımızla ciddi oyun kavramı üzerine konuşacağız. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin çalışmaları ve ODTÜ Çoklu Ortam Bilişimi Programı üzerine sohbet edeceğiz. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz bilimhayattir@trt.net.tr. Şu anda stüdyomuzda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çoklu Ortam Bilişimi Öğretim Üyesi Sayın Elif Sürer var. Sayın Sürer, hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Sayın Sürer'le iki bölümlü bir sohbet gerçekleştireceğiz. İlk bölümde ODTÜ Çoklu Ortam Bilişimi Programı'ndan bahsedeceğiz. İkinci bölümde de ODTÜ'nün de içinde yer aldığı Avrupa Birliği projesi e-Notice üzerine konuşacağız. Dilerseniz ilk bölüme başlayalım. ODTÜ Çoklu Ortam Bilişimi Programı'nın içeriğinden bahseder misiniz bize hocam?
Tabii. Çoklu Ortam Bilişimi programı 2016 yılında hayata geçti. Yüksek lisans ve geçen yıl kabul edilen doktora programı ile birlikte hem yüksek lisans hem doktora eğitimi vermekteyiz. Bu program çoklu ortam hesaplama ve oyun teknolojileri olmak üzere iki izgeden oluşuyor. Çoklu ortam hesaplama bölümünde makine öğrenmesi, derin öğrenme, sinyal işleme, akustik sinyal işleme gibi konulara odaklanırken oyun teknolojileri kısmında ise oyun geliştirme, yapay zeka, pekiştirmeli öğrenme gibi konular üzerine odaklanıyoruz. Programımız tezli bir program ve araştırma odaklı bir programız. 3 tane tam zamanlı hocamız var. Ancak bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi programları olmak üzere pek çok programdan da destek almaktayız. Programımızın yapısı disiplinler arası çalışmaya çok olanak vermekte. Pek çok disiplinden hocayla birlikte ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Sadece araştırma odaklı değiliz. Endüstriyle de çok yakın ilişkilerimiz var. Nvidia ile, Galileo merkezi ile, bir yandan Atom Ön Kuluçka merkezi ve ODTÜ Teknokent'te çok sıkı çalışmalar içerisindeyiz.
Sizce bu alanda çalışmalar yapan ve dersler veren bir öğretim üyesi olarak oyun, eğlence ve boş zaman değerlendirme amacının dışında nasıl kullanılıyor?
Öncelikle bu soruyu sorduğunuz ve bana bunu açıklama fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi bir algı var aslında. Oyun dendiği anda akla sadece eğlence, boş zaman aktivitesi geliyor. Ancak oyunlar bunlardan ibaret değil. Ciddi oyun adında başlı başına bir araştırma alanı bulunmakta. Aslına bakarsanız ciddi oyun bir sıfat tanımlaması olarak çok da net ve doğru bir açıklama yapamıyor. Ancak amaçlanan şeyi kısaca özetlemeye çalışayım. Oyunların eğitim, rehabilitasyon ve alıştırma gibi farklı konularda, yani sadece eğitim, sadece eğlence amacıyla değil, kişiye ve oyuncuya farklı katkılar sağlama amacıyla kullanılması durumunda kullanılıyor. Ciddi kelimesi aslında daha çok bu oyunları ilk başta geliştiren ciddi endüstrilerden gelmekte. Defans, eğitim, hastane gibi. Ancak yakın zamanda artık bu tanımlamanın çok da yapmak istediğimiz şeyi doğru ifade etmediği düşünülmeye başlandı ve o nedenle dönüştüren oyunlar demeyi tercih ediyoruz. Çünkü aslında bakarsanız sizin telefonunuzda kullandığınız bir mobil oyun, diyelim size egzersiz yaptırmaya çalışıyor örneğin. Bu sizi aslında dönüştürmeye çalışan bir oyundur. Benzer şekilde eğitim oyunları, rehabilitasyon oyunları da sizin daha evvelki yaptığınız şeylerden daha farklı, daha hayatınıza olumlu bir şekilde katkı verecek şekilde tasarlanmasını amaçlar. Dolayısıyla dönüştüren oyun demek çok daha doğru. Biz ODTÜ'de ciddi oyunlar kapsamında hem rehabilitasyon odaklı, gerek kültür miras, kültürel miras odaklı çalışmalar yapmaktayız.
Peki ciddi oyun ya da dönüştüren oyun kavramından bahsettiğimiz zaman daha çok eğitim odaklı mı düşünmeliyiz?
Eğitim en yaygın kullanımı açıkçası. Çünkü oyunlarda biliyorsunuz bir dünya var. Siz onunla etkileştikçe bir takım ödüller kazanıyorsunuz. Tıpkı aslında bir eğitim sistemi gibi yapmanız gereken bazı ödevler var ve o ödevleri aştığınızda belli notlar, skorlar alıyorsunuz. Dolayısıyla eğitim sistemine birebir yansıtabilecek bir yapısı var oyunun. O nedenle eğitimde en sıklıkla kullanılıyor diyebiliriz.
Peki kültürel miras ve acil durum eğitimi sırasındaki uygulamalarından örnekler verebilir misiniz?
Tabii biz ODTÜ'deki hocalarımızla birlikte kültürel miras anlamında Kayseri Kültepe Kaneş'te ki kazı yerini ve oranın tarihini aktaracak bir ciddi oyun geliştirdik. Bunu Şebnem Düzgün hocamız ve Fikri Kulakoğlu hocamızın kazı başkanı önerileriyle birlikte geliştirdik ve Kültepe'ye gelen uluslararası akademisyenlere bu oyunları oynattık. Onlardan geri bildirimler aldık ve onları yayınlama fırsatı bulduk. Kültepe'de yaptığımız çalışma 2016 yılında Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu önderliğinde başladı. ODTÜ'den Şebnem Düzgün hocamız ve öğrencimiz Ceren İnci ile birlikte önce Kültepe kazı evini ziyaret ettik. Oranın hikayesini, tarihini öğrenmeye çabaladık. Daha sonra bu konuda kitaplar okuduk ve Kültepe'nin 6000 yıl öncesinde çok büyük bir ticaret merkezi oluşu, aslında ilk tabletlerin yapıldığı yer oluşu bizi bu oyunları yapmaya daha da sevk etti. 2015 yılında UNESCO listesine seçildi Kültepe ve yapmaya çalıştığımız oyunun amacı Kayseri Müzesi'ne gelen kişiler bu müzeyi gezdikten sonra bu oyunu cep telefonlarına indirsinler ve oradan ayrıldıklarında dahi Kültepe ile ilgili bilgiler öğrenmeye devam etsinler amacı taşımaktaydı. İçinde kısa sorular, yapbozlar, üç boyutlu navigasyon içeren bölümler bulundurmaktaydı oyun. 2017 yılında da bu oyunların ilk halini Kültepe Uluslararası toplantısında akademisyenlere oynatma fırsatı bulduk ve çok güzel geri bildirimler aldık. Bizim için çok keyifli ve öğretici bir çalışma oldu.
Hocam, ciddi oyun ya da dönüştüren oyunların rehabilitasyon eğitimi sırasındaki uygulamaları nelerdir peki?
İlk olarak aslında bakarsanız benim oyun üzerinde çalışmaya iten şey rehabilitasyonla olan kesişim oldu. İlk olarak Milan Üniversitesi'nde felçli hastalarla başladığımız çalışmada onlara düzenli egzersizleri Kinect ve video oyunları kullanarak yaptırmaya çalıştık. Daha sonra ihmal sendromu denilen bir rahatsızlık var. Diyelim felç geçirdiniz ve sağ tarafınızdan felç oldunuz. Gözünüzde herhangi bir problem olmadığı halde soldaki cisimleri algılayamıyorsunuz. Böyle bir eksiklik var. Diyelim size saçınızı tara diyorlar. Aynaya bakıyorsunuz ve saçınızın sol tarafını taramadığınızın farkında değilsiniz. Tabağınızda yemek ye diyorlar. Dairesel bir tabakta soldaki yemekleri görmediğinizin farkında değilsiniz. Biz de bunu aşmak için haptik yani dokunmatik cihazlar kullanarak bu hastaları rehabilite etme şansı bulduk. Bunu İsviçre ile ortak yaptık. Daha sonra ben Türkiye'ye döndükten sonra TÜBİTAK 2232 projesinde Down sendromlu çocuklarla çalışma fırsatı buldum. Daha sonra da öğrencilerimle birlikte öğrenme güçlüğü olan çocuklarla çalışmaya devam etmekteyiz.
Bu uygulamayı nasıl yapıyorlar?
Rehabilitasyon görmekte olan hastanın hızına ve yetisine uyum sağlayarak bu oyunlar gerçekleşiyor. Fiziksel egzersizler barındırdığı kadar bilişsel egzersizler de barındırıyor. Ve iki hareketi aynı anda yapmaya olanak veren mesela oturup kalkma, merdiven inip çıkma, kollarını yana açarak belli dairesel hareketler yapma gibi rehabilitasyonda sıklıkla kullanılması gereken tekrarlı hareketleri farklı oyunların içinde ve farklı cihazlarla oynama şansı buluyor.
Bilim Hayattır programı devam ediyor. Sayın Elif Sürer'le sohbetimizin ikinci bölümünde ODTÜ'nün de içinde yer aldığı Avrupa Birliği projesi e-Notice üzerine konuşacağız. Hocam, öncelikle e-Notice nedir? İçeriği nedir?
E-Notice 12 tane ülkenin içinde yer aldığı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler karşısında önceden bir ağ oluşturmayı amaçlayan bir ağ projesidir. Bizler ODTÜ olarak bu projede alıştırma ve eğitim amaçlı video oyunları geliştirmekteyiz. ODTÜ ekibi ODTÜ Maden Mühendisliğinden Mustafa Erkayoğlu hocamızı da içermekte. Aynı zamanda da Colorado Üniversitesi'nden eskiden ODTÜ'de bulunan hocamız Şemnem Düzgün'le birlikte 3 kişi bu projenin yürütücülüğünü yapmaktayız.
Proje kapsamında nasıl çalışmalar yapılıyor?
Projenin en temel özelliklerinden biri, bulunan her bir ülkeyi 3 ayda bir ziyaret ediyoruz ve o ülkenin yeterlilikleri konusunda tatbikatlar yapılıyor. Bu tatbikatlarda uzun ve karmaşık senaryolar var. Bizler ODTÜ ekibi olarak bu senaryoları oyuna çeviriyoruz. Yaptığımız şey bu ve diyelim hastanede geçen bir senaryoda oyunu doktor olarak oynama şansınız oluyor, hemşire olarak oynama şansınız oluyor ve hasta olarak oynama şansınız oluyor. Acil durum olması durumunda ne yapmanız gerekiyor? Bu tip bir acil durumda hastanede yatak kalmadığında nasıl bir kimleri aramanız gerekiyor gibi bilgileri içeren ve etkileşimli şekilde bunları, bu kararları alıp sonuçlarını değerlendirebildiğiniz oyunlar yapıyoruz.
Peki bu oyunlar acaba piyasaya sunuldu mu ya da üzerinde çalışmalar devam mı ediyor?
Bu oyunların geliştirilmesi halen devam etmekte ve KBRN uzmanları oyunlarımızı oynayıp değerlendirmekteler. Aynı zamanda e-Notice içerisinde o eski aktivitelere katılmış, gerçek tatbikatları görmüş kişiler de oyunlarımızı oynayarak bize geri bildirim vermektedirler. E-Notice projesi 2022 yılına kadar devam edecek. Dolayısıyla yeni senaryolar ve yeni oyunlarla çalışmalarımızı devam ettireceğiz.
Peki hocam, KBRN gibi bir kısaltma kullandınız. Bunun açılımı nedir?
KBRN kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer anlamına gelmekte ve KBRN olarak Türkçe'de kısaltmaktayız.
Bildiğimiz kadarıyla proje kapsamında birçok uluslararası etkinlik düzenleniyor sizin de bahsettiğiniz gibi. Peki bunun Türkiye ayağından bahsedebilir misiniz?
Tabii. Şubat ayında ODTÜ'de düzenlenen etkinlikte daha evvelki tatbikatlara katılmış olan KBRN uzmanları oyunlarımızı hem sanal gerçeklik hem de karma gerçeklik ortamlarında test etme ve bizlere geri bildirim verme imkanı buldular. Aynı zamanda da çok katılımlı uluslararası bir ciddi oyun çalıştayı düzenleme fırsatı bulduk.
Efendim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çoklu Ortam Bilişimi öğretim üyesi Sayın Elif Sürer konuğumuzdu. Hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Ben teşekkür ederim. Ben de size başarılar diliyorum. Bu keyifli program için de çok teşekkür ediyorum.
Sokak röportajları.
Dijital oyun, bilgisayar ortamında oynanan oyundur.
Bilgisayar üzerinden oynanan oyunlar diye biliyorum.
Dijital oyun, bilgisayar ortamında oynanan oyundur bence.
Şimdi de stüdyomuzda Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği yöneticilerinden Sayın Burcu Coşkun Şengül var. Sayın Şengül, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öncelikle dernekten bahsedelim istiyorum. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği ne zaman ve hangi amaçla kuruldu?
Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, yani TOGED olarak kısaltıyoruz, 2014 yılında kuruldu. Amaçlarımız yerli oyun ekosistemini geliştirmek, sektördekileri bir araya getirmek, nitelikli insan gücü yetiştirmek, kamu bilincini arttırmak ve uzmanlık alanları oluşturmaktı. Bu hedefler etrafında derneğimizi kurmaya karar verdik.
Peki nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?
TOGED olarak etkinlikler düzenliyoruz. Üyelerimizle bir araya gidiyoruz. Üyelerimizin ihtiyaçlarını konuşuyoruz. Bu ihtiyaçları çözmek doğrultusunda da gerekli görüşmeler yapıyoruz. Nasıl görüşmeler olabilir bunlar? Örneğin devletle ilgili çözülmesi gereken bir problem olabilir. Yeterli insan gücü olmayabilir. Herhangi bir alanda, oyun özelinde, görsel iletişim, oyun geliştirme, yazılım alanında insan kaynağına ihtiyaçları olabilir. Bu konuda duyurular yapılması gerekiyor olabilir. Biz de bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda her yıl düzenli olarak Kristal Pixel ödül törenini düzenliyoruz. Burada herkes kendi oyunuyla başvurabiliyor. Belli bir jüri, akademisyenlerden ve sektörden insanların bir araya geldiği bir jüri toplanarak ödüllerimizi dağıtıyoruz.
Peki derneğin ana faaliyetleri nerede gerçekleşiyor?
Derneğimizin ana faaliyetleri genelde ODTÜ Teknokent tarafında devam ediyor. Bizim hepimizin, biz zaten oyun geliştiricileriz. Hepimizin birer firması var. Biz bir araya gelip kendimizi bu oyun, yerli oyun sektörünü nasıl yükseltebiliriz bunu tartışıyoruz. Bu sebeple de toplantılarımızı genelde ODTÜ Teknokent'te, Atom'da gerçekleştiriyoruz.
Özellikle de Türkiye'deki oyun sektöründe eksiklikler neler?
Oyun sektöründeki en büyük eksiklik bizce insan kaynağı. Daha fazla yazılımcı, daha fazla görsel, daha fazla oyun tasarımcısı, bunların hepsinin yetiştirilmesi gerekiyor. Biz en çok buna odaklanıyoruz, öyle söyleyebilirim. Ve bizim oyun ekosisteminin en güzel şeyi şu, hem oyun firmaları bir şey öğrendilerse hepsi birbiriyle bunu paylaşır ve aralarında doğal bir sinerji vardır. Çünkü oyun oynayan insanlar oyun yaptıkları için paylaşımları her zaman en iyi seviyede, öyle söyleyebilirim. Bu sebeple de biz bu akışın devam etmesini sağlamak için de az önce bahsettiğim etkinlikleri düzenliyoruz. Burada firmalar gelip öğrencilere, bu alanda çalışmak isteyen yeni mezunlara ya da hali hazırda çalışan insanlara, kendi şirketini kurmak isteyen, bu sektöre başlamak isteyen insanlara kendi bilgi birikimlerini anlatabilecekleri Game Talks etkinliğini düzenliyoruz.
Peki bu insan gücü yetiştirme sorununu aşmak için derneğiniz ne gibi faaliyetler yapıyor ve sizin bu konuya bir öneriniz var mı?
Biz bu konuda çalıştaylar düzenleyebiliyoruz. Örneğin görsel tasarım çalıştayı olabilir. Oyunda pazarlamayla alakalı bir çalışma, bir eğitim olabilir. Bu tür sertifikalı eğitimler vermeye çalışıyoruz. Acaba üniversitelerde oyunla alakalı bölümler açabilir miyiz? Ya da görsel sanatlar bölümüne oyundaki görsel iletişim, görsel tasarım, bu tür bölümleri ekleyebilir miyiz? Bunlar üzerine çalışmalar yapmak istiyoruz.
Peki sizce Türkiye'de akademik alanda oyun geliştiriciliği eğitimi ne düzeyde, yeterli buluyor musunuz?
Hayır, yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Daha çok bu konuda çalışma yapılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Ancak üniversiteyle bir çalışma yapıldığında kesinlikle sektörden insanların da buna dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü sadece akademik düzeyde olabilecek bir şey değil bu. Şu anda Türkiye'nin oyun ihracatı 1 milyar doları aşmış durumda. Yani dünyada Türk oyun sektörü çok önemli bir noktada. Bizim bunu en iyi şekilde değerlendirip ülkemize en çok katkıyı nasıl yapabiliriz? Bu ekosistemi daha fazla nasıl geliştirebiliriz? Hep bunun üstüne çalışma yapmaya çalışıyoruz.
Peki derneğin eğitim alanındaki faaliyetlerinden ve sertifika programlarından bahsettik. Diğer yandan kamu bilinci oluşturma konularında çalışmalar yapıyor musunuz?
Yine burada etkinliğimizden bahsedeceğim. Bu etkinliğimizde oyun sektörünün ne kadar ciddi bir sektör olduğundan da bahsediyoruz. Ve hani bu etkinliklerimizde herkese açık, herkes gelebilir. Kapımız herkese açık. Kamu bilinci dediğimizde de şöyle bir algı var. Yani oyun ne ki? Yani hani biz hani oyun dediğim işte eskiden tavlaymış, okeymiş falan. Kimse oyundan nasıl para kazanılır? Hani ben oyun sektöründe çalışıyorum dediğinizde anneniz babanız size inanmaz. Bana inanmamışlardı, istememişlerdi mesela benim oyun sektöründe çalışmamı. Aslında oyun sektörü bir film sektörü gibi bir prodüksiyon. İçinde birçok farklı disiplini barındıran, çok değerli, çok yaratıcı insanların bir arada çalıştığı bir sektör. Ve bizim amacımız da bu tür, yani oyun sektörünün ciddiye alınması gerektiğini ve Türkiye'nin buna yatırım yapması gerektiğini her ortamda bulunduğunuz yerde bundan bahsedip insanları bu farkındalığa ulaştırmaya çalışıyoruz.
Peki sizce oyun geliştirmenin disiplinler arası bir durum olması oyun geliştirmeye ne tür katkılar sağlıyor?
Mesela ben oyun sektörüne girdiğimde benim en çok hoşuma giden, ben bilgisayar mühendisiyim, sanatçılarla bir arada çalışmaktı. Çünkü ofisin bütün duvarları hepsinin kendi yarattığı karakterler, illüstrasyonlarla doluydu. Bu bile sizin yaratıcılığınızı tetikleyen bir şey. Çünkü bir yazılımcı olarak da sizin yaratıcı olmanız gerekiyor. Bir problemi çözmeniz gerekiyor. Bütün gün onu düşünüyorsunuz. Ve o insanlar sizinle öyle bir şey söylüyor ki sizin dışarıdan bakmanızı, olayı çözebilmenizi sağlıyor. Bir, yaratıcılığınız tetikleniyor. İki, oyunu seven insanlarla birlikte çalışıyorsunuz dediğim gibi. Yani mutlaka bir ortak noktanız var çünkü o da oyunu oynuyor sizinle birlikte. Biz bunu şeyde de konuşuyoruz. Klima şirketine başvurdunuz. Size şey demezler. Klima kullanıyor musunuz diye sormazlar. Ama bizim iş görüşmelerimizde mutlaka şey sorulur. Oyun oynuyor musun? Hangi oyunları oynuyorsun? Oyunun neresini seviyorsun? Neden bu oyunu daha çok seviyorsun sence? Gibi sorular sorulur. Çünkü bizim işimizin bir parçası da oyun oynamak. Ama biz hep aynı oyunu oynamıyoruz. Her gün yeni çıkan oyunları takip ediyoruz. Gündemi takip ediyoruz. Bakıyoruz hangi oyunlar ilk ona girmiş. Mesela şu anda ilk ona girip bakarsanız Türkiye'den en az 2 oyun görürsünüz. Bu da Türk oyun sektörünün başarısını gösterir. Birçok farklı disiplinin bir arada çalışması da çok keyifli ve yaratıcı bir ortamın yaratılmasını sağlamış oluyor.
Peki Sayın Şengül, son olarak oyun geliştirmeyi bir meslek olarak seçmek isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz?
Bize ulaşabilirler. info@toget.org, www.toget.org buralara girip. İkincisi, animasyon teknolojileri ve oyun geliştirme merkezi var ODTÜ Teknokent'in içinde. Burası bir oyun geliştirme ön kuluçka merkezi. Buraya gidip kendi projenizle başvurabilirsiniz. Orada da yine oyun geliştiren insanlarla bir arada olabilirsiniz. İnternetten çok fazla şey öğrenebilirsiniz. Yani biz buna çok inanıyoruz. Kendiniz bir şey yapmak istiyorsanız açıp öğrenin. Bakın, okuyun. Yani bu kadar kaynak var internette, bunları kullanmamak yazık gerçekten. Ve bol bol oyun oynayın.
Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği yöneticilerinden Sayın Burcu Coşkun Şengül konuğumuzdu. Kendisine değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Çok sağ olun.
Efendim, bugün birbirinden kıymetli konuklarımızla ciddi oyunlar kavramı, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin çalışmaları ve ODTÜ Çoklu Ortam Bilişimi Programı üzerine sohbet ettik. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatın içinde yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programının bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Bilim Hayattır. TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.